الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizi iş yerinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi yoluna koysun. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Kardeşlerim, tevhid konusu dini meselelerin en önemlilerindendir. Bu konu ne kadar hassasiyetle üzerinde durulursa, ne kadar güzel anlaşılırsa, ömür boyu kulluğunuz da o kadar güzel, o kadar hassas, o kadar güzel olur. Ve ahiretteki gideceğiniz yer de o nispetle hayır olur. Aleykümselam. Tevhid, belki kelime ihtivasıyla çok basit gibi görünebilir. Tevhid, birilerine göre nedir? İşte la ilahe illallah'ı ellerini almış oldukları bir tesbihle veya bir boncukla diyeyim telaffuz etmeleridir. Aleykümselam. Birilerinin anladığı nedir? Rabb'ı birlemedir. Ama şu yaşamış olduğumuz toplumda gerçekten bunun içeriği tam manasıyla ne yapılmamış? Doldurulmamış. Doğru dürüst anlatılmamış, düzgün anlaşılmamış. Ki nereye giderseniz gidin her tarafta şirk, küfür ve azgınlık had safhada. Hiç tevhidi isteyen, tevhidin hakimiyetini isteyen birilerini görmeniz sanki mümkün olmaz hale gelmiş. Ve tevhid ehli gözüken insanlar da hep öcü olarak gösterilmiş, sanki onlardan kaçılır hale gelmiş. Tevhid nedir? Peygamberlerin geliş sebebi nedir? Her zaman, her yerde size hatırlattığım gibi okuyun, bol bol Kur'an'ı okuyun, bol bol Kur'an'ı okuyun. Kur'an'a gittiğimiz zaman orada peygamberlerin ilk cümlelerini görüyoruz. Yani her gelen peygamberin kavimleriyle karşı karşıya geldiklerinde söyledikleri birer söz var. Nedir bu? Gelin Allah'a ibadet ederken ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. İlahları edinmeyin. Bir olan ilaha ibadet edin. Yani ona şirksiz bir ibadeti ne yapın? Yapın. Neden bu cümleyi kullanıyorlar? Çünkü bizim yaratılış gayemiz nedir? Kulluktur. Biz kulluğa programlanıp gönderilmişiz. Yani bizim her halükarımız ya itaatladır ya da isyana mebnidir. Üçüncüsü nedir? Yoktur. Ya hayra ya şerre yöneliriz. Ve bunun hesabını muhakkak biz Allah'a nedir? Azze ve Celle'ye vermek zorundayız. İşte tevhid dediğimiz mesele o kadar çok önem arz eder ki insanın yapmış olduğu amellere değer vermede de tevhid ön safhadadır. Yani düşünün, okumuş olduğunuz ayetlerden bir tanesini ele alın. O yüksek yüksek dağların tepesine esen rüzgar, yağan kar, yağan yağmur nasıl cız cıbıldak bırakıyorsa o kafirlerin amellerini de Allah ne yapacak? Boşa çıkaracak diyor. Yani her halükarda insan ne yapıyormuş? Bir amelle uğraşıyormuş. Ama hayır bile işlese bir kafir, Allah onun hayırlarını ne yapıyormuş? Boşa çıkarıyormuş. Aynen de vermiş olduğu misal nedir? O yüksek yüksek dağların tepesine esen rüzgar, yağan yağmur, yağan kar nasıl tertemiz yapıyorsa cız cıbılda, Allah da onların amellerini ne yapar? Boşa çıkarır diyor. Boşa çıkmasının sebebi neymiş? Tevhid dediğimiz bu cüzü üzerlerinde ne yapaması? Oluşturamaması. Nedir bu tevhid? Neden peygamberler bununla emrolunmuş? Neden insanlara bu anlatılmış? Kur'an'ın seyrine gittiğimizde bu meseleleri ilk anlatan, yani tevhidle şirk mücadelesinde bize verilen ilk örnek nedir? Nuh'un kavmidir. Yani Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine bakmış olduğumuzda, Nuh Aleyhisselam onların içinde yaşayan, onlar gibi konuşan, yiyen içen bir insan. Yani gökten, zembilden inen birisi değil. Onların içinden birini Allah seçerek ne diyor? Ey Nuh, git onlara anlat. Neyi? Vet, Regus, Nesir, Yavuz gibi insanları ne yapmasınlar? İlah edinmesinler. Bir olan ilaha şirksiz ibadet etsinler. Nuh Aleyhisselam bunu gelip kavmine söylediğinde o kavim ne diyor? Yani ilahları birleyeceğiz mi? Yani şimdi biz onları bırakıp da bir olan ilaha mı tapacağız? Sakın ha diyor. Sakın Nuh'un sözünü ne yapmayın? Dinlemeyin. Nuh'u ne yapıyorlar? Yalanlıyorlar. Şimdi Nuh'un gelişi, söylediği söz, karşı çıkanlar yalanlama sözlerini şöyle alıp masaya yatırdığımızda herkes aynı şeyi söylemiyor. Bir davetçi geldiğinde o toplumun gururluları, önde gelenleri kimse, davetçiyle muhatap olan da nedir? Onlardır. Garibanlar değil. Karşı gelen bunlar. Neden? Çünkü o şirkin, küfrün üzerlerinde kurmuş oldukları bir rant var. Yani üstünlük tasladıkları veya nüfuzunu onların üstüne basarak ayakta kaldıkları meseleler vardır. Şimdi o ilahlara şöyle bir gittiğimizde, kim bunlar? Onlar da Nuh gibi birer insan. Yani bizim gibi birer insan. Ne yapmışlar bunlar? Allah'a halisane ibadet etmiş hayırlı insanlar ve insanları Allah'a yöneltip sevk eden, Allah'ı sevdiren, Allah'ın dinini öğreten nadide birer çiçekler. Peki nasıl olmuş da bunlar ilah konumuna getirilmiş? Onlar genç yaşta ölmeleri hasebiyle, İmam Bukhari'nin İbn Abbas'tan naklettiği bir rivayette, şeytan geliyor oradaki topluluklara, diyor ki siz bunları çok mu seviyorsunuz? Evet. Siz onların hastalık yapmış oldukları sohbet yerlerine resmini yapın, asın. Bu sizin o derslerden daha çok şevk, daha çok gayret almanıza ve daha çok feyiz almanıza vesile olacak diye bir vesvese atıyor. Oradan bir topluluk bunu yapıyor. Bu birinci adım. Daha sonra iblis diyor ki bunu evinize de atın, iş yerlerinize de atın. Oralara da dağıtılıyor ve onlardan sonra gelen nesil artık resmi kaldırıp onun heykellerini yapıp ondan bir şey beklemeye başlıyorlar. İşte bu esnada Allah Nuh'u gönderiyor. Ve Nuh Aleyhisselam 950 sene ne yapıyor? Bunu anlatıyor. Yapmayın. Allah'tan korkun. Allah sizden halisane bir ibadet istiyor. Allah'a şirksiz ibadet edin. Yani aracılar koymadan direkt ondan isteyin. Onları bırakın. Onlara ne yapın? Sadece dua edin diyor. Ama buna rağmen Nuh Aleyhisselam'a inanan insanların bir elin parmakları kadar, sayısı kadar insanlar olduğunu görüyorsunuz. Ve Allah Subhanahu ve Teala Nuh'a aleykümselam vahyini indiriyor, Nuh insanlara davet ediyor. Ve bir asır, yani bin asır geçmesine rağmen bunlar iman etmiyor. En son Nuh Aleyhisselam artık, ya Rabbi yoruldum. Ben bu kavmin bu şeylerine artık tahammül edemiyorum. Onlara ne yap? Lanet et diyor. Onları sen helak et diye o kavm hakkında ne yapıyor? Beddua istiyor. Allah Subhanahu ve Teala peygamberin diliyle bize şöyle sesleniyor. Diyor ki kulun bana nafilelerle yaklaşıyor. farzlarla yaklaşır. Nafilelerle öyle yaklaşır ki o benim gören gözüm, tutan elim, yürüyen ayağım mesabesinde olur. Dikkat edin, konuyla alakalı olan ne çıkarsın? O ne söylerse ben onun sözünü kabul ederim. Sadece ölüm hariç. Yani Allah için çalışan, Allah'ın izzet ve şerefini düşünen insanların Allah etmiş olduğu duayı, sözü anında ne yapar? Kabul edeceğini söylüyor ki peygamberler bunun en güzel misalleridir. Onlarınkini kabul eden Allah bizi unutmaz, bunu unutmayın. Ama sizler de, yani bizler de o peygamberlerin Allah'ı hatırladığı gibi hatırlamamız gerekiyor. Hatırlamazsak bizim dualarımız da acaba kabul olur mu ki deyip vesvese, şüphe ve kabulü olacaksa da reddine giden birçok meselelere gider. Ve Nuh Aleyhisselam Rabbine kavmi hakkında beddua edince Rabb-i Nuh'a bir gemi yapmasını ve inanan insanların oraya toplanmasını emrediyor ve Nuh Aleyhisselam da o gemiye çıkıyor. Ne kadar o insanlar yalanlasalar da, Allah'ın azabını görseler de dedikleri söz nedir? Biz dağın en yüksek tepesine çıkarız. Biz bunlardan gene kurtuluruz. Neyi umuyorlar? O en yüksek tepeye kadar suların yükselemeyeceğini ve kendilerinin de yaşayacağını umuyorlar. Bakın, burada dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi, öldüren ve dirilten kimdir? Allah. Aciz, bir meniden, bir sudan yaratılan insan, yaratıcıya ne yapıyor? Kafa tutuyor. Bu kafa tutması neyden kaynaklanıyor? İşlemiş olduğu günahlar, hakkın anlaşılmasına ne yapıyor? Engel, perdeler oluşturuyor. O da hakka ne yapamıyor? Yönelemiyor. İşte Nuh Aleyhisselam ne kadar anlattıysa onlar bunu kabul etmiyor. Ve neticede hepsi suda boğulup gidiyorlar. Ne oldu şimdi bir peygamberin daveti? Allah Resulünü gönderdi. O Resul o topluluğa Allah'ın emrini iletti. O toplulukta anladıktan, inkar ettikten sonra ne yaptı? Belaya uğradı. Yani tevhid her zaman öğretilir. Allah hiçbir kavme Resul göndermedikçe o topluluğa ne yapmaz? Azap etmez. Tevhidi bilmeyen birisine neden bilmiyorsun denmez. Ona ne ulaşmışsa o ulaştığından sorumludur. Muhakkak çaba, gayret sarf etmelidir. Ama ona neden tevhid ulaşmadı? Her halkı biliyorsun da niye bunu bilmiyorsun? Her şeyi öğreniyorsun da niye bunu öğrenmiyorsun? Diyemezsin. Neden? Çünkü bir Resul gelmedikçe azap edilmez. Ama sorumlu olduğu yerlerde var mıdır? Vardır. Aynen Adem Aleyhisselam'dan misal verirsek, Adem Aleyhisselam yasak olan bir ağaca yaklaştı mı? Yaklaştı. Bilerek mi? Hayır. İblisin aldatmalarıyla. Bunu yersen işte cennette ebedi kalacaksın, ölümsüz olacaksın. İşte bunu yersen işte şöyle olacaksın. Allah adına da yemin edince ne yapıyor? Adem kanıyor, yiyor. Hatayı ettiği an şaşırıp kalıyor mu? Evet. Çünkü insanın fıtratında iyiyi de kötüyü de ayırt etme hasletini Allah ne yapmış? Vermiş. Aynen Şems suresinde dediği gibi biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik. Yani öğrettik diyor. Adem'in fıtratında bu da nedir? Vardır. Ama Adem hata etse bile o hatası onu cennet gibi bir nimetten mahrum etti mi? Etti. Bakın hata bile insanı ne yapıyor? Cennet gibi bir nimetten, yani hata ile işlenen bir günah dahi, altını bak çizerek söylüyorum, cennet gibi bir nimetten insanı ne yapabiliyor? Mahrum edebiliyor. Öyleyse bizim tevhid üzerinde hassasiyetle durmamız ve onun cüzlerini, ona nüfuz eden, onunla alakalı olan ne varsa öğrenme yoluna ne yapmalıyız? Gayret etmeliyiz. Yine Nuh Aleyhisselam davetinde her zaman ısrarcı olarak ne yaptı? Bunu anlattı. Peki kafirlerin hepsi helak oldu mu? Oldu. Hiçbir tanesi kurtuldu mu? Kurtulmadı. Hele hele bunların içinden bir tanesini Allah Kur'an'da misal veriyor. Kim bu? Nuh'un oğullarından bir tanesi ve çok sevdiği bir oğlu. O boğulurken ne diyor ona? Oğlum, çık gemiye, gel kurtul. O ne diyor? Ben yüksek yüksek dağların tepesine çıkar kurtulurum. Ve bir dalga onu alıp da suda boğulurken Nuh Aleyhisselam baba şefkatiyle bir söz söylüyor. Ya Rabbi, o benim oğlum. Allah ne diyor hocam? O senin oğlun ama o kafirler grubundan. Nuh Aleyhisselam tartılıyor. Ya Rabbi, ben hata ettim. Eğer sen beni affetmezsen andolsun yoldan çıkmış sapkınlardan olurum diye Nuh titriyor. Ve Allah da onu mağfiret ediyor. Ha, demek ki kim olursa olsun davete muhtaç birisi. Bir peygamberin hata ettiğini bile biz nereden öğreniyoruz? Allah'ın bildirmesinden. Allah bildirmese biz peygamberin hata ettiğini ne yapamayız? Anlayamayız. O bile bizim için nedir? Bir rahmettir. Peki Nuh Aleyhisselam'ın davetini reddedenler helak olduğu. Kurtulanlar kim? İman edenler. Peki bu kadar soysuz nereden çıktı? Şimdi inananlar yine bir elin parmakları kadar. Belki hiç bulamıyoruz. Peki soysuzlar ne kadar? O helak olanlardan daha fazla. Peki bu ne? Bakın, Müslüm'ün iman babında şöyle bir rivayet geliyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, her peygamberin kendisine tabi olan, emir ve nehilerini tutan havarileri vardır, ashabı vardır. Onlar ne yapar? Peygamberlerinden gelen emirleri olduğu gibi alır, öğrenir ve hayatına geçirir. Ve nehyettiğinden de kaçınır, insanları da onlardan sakındırırlar diyor. Ama diyor, peygamberleri öldükten sonra da diyor onlar insanlara iyiliği emreder, kendileri de tutarlar diyor. İnsanları kötülükten nehyeder, kendileri de onlardan uzak dururlar diyor. Ama onlardan sonra bir nesil türedi diyor. Onlar ne yaptı? Dinde sünnetleri bıraktılar, yeni yeni sünnetler ittihaz ettiler. Yani bidatlar. İşte kim bunlarla eliyle mücadele ederse o mümindir diyor. İşte kim bunlarla diliyle mücadele ederse o da mümindir. İşte kim bunlarla kalbiyle mücadele ederse o da mümindir. Ama bundan ötesi hardal tanesi kadar iman yoktur diyor. Salman-ı Farisi'nin dediği gibi eğer bunlar da yoksa o yaşayan bir ölüdür diyor. Demek ki tevhidin hakimiyeti, tevhidin nüfus bulması, iyi insanların çalışmasıyla iyiliği emretme, kötülüğü nehyetmekle mümkün. Eğer bu müessese çalışmıyorsa demek ki tevhidde ne yapıyor? Hakim olamıyor. Tevhidin hakimiyeti bununla mümkün. Aynen de Allah Resulü'nün dediği gibi aleykümselam aleykümselam. Kim diyor, her kim bir münker görürse ne yapsın? Onu izale etsin. Peki bir münker gördüğünde onu izale etmiyorsan bu nedir? Hı? Allah Resulü soruyor aleyhissalatü vesselam. Küçük düşmek nedir bilir misiniz? Diyor. Onlar da diyor ki ey Allah'ın Resulü işte şöyle şöyle yaparsak işte insanlar da bizden işte şöyle şöyle derse bu küçük düşmedir. İnanmadığınız gibi değil diyor. Küçük düşme şudur diyor. Bir yerde bir münker var. Allah'a karşı bir münker. Sen de oradasın diyor. Ve sen de mani olacak güç var. Oradan çekip gittin diyor. Allah kıyamet gününde bütün insanları toplar ve onu çağırır diyor. Gel. Falan yerde bir münker vardı ve sen de oradaydın. Ve ona mani olacak güçteydin. Ne yaptın? O der ki korktum. İşte küçük düşme budur diyor. Yani biz hislerle bir şeylere bakabiliriz. Ama nasların sevk ettiği yerler bazen aynı olmayabilir. Demek ki tevhidin hakim olması insanın önce kendi bedeniyle alakalı olan bir şey. Kendi nefsinde Allah'ın sevdiği ve sevmediği şeyler ne kadar zuhur etmiş, insan önce bunun ne yapmalı? Bir yoklamasını yapmalı. Yani fıtratta kulluğu biz gündeme getirdiğimizde ne diyorduk? Biz her halükarda kuluz. Yani otururken de, yatarken de, susarken de, konuşurken de, kızarken de, söverken de her halükarda neyiz? Kuluz. Nasıl? Yemek yemek kulluk mudur? Hayır. Beşeri münasebetlerin ikamesinde, hayatımızın devam etmesinde zarur olan bir şeydir. Peki kulluk bunun neresinde? Amele döktüğümüz noktadadır. Yani yeme içmeyi helalinden yaparsan nedir? Bu kulluğun Allah'a takdimidir. Yine yeme içmeyi yapıyorsun ama haramından o yeme içmeyi kazandığın zaman, yani o gelen yeri haramsa nedir? Bunun kulluğunun takdimi de Allah'tan gayrınadır. İşte burada seçtiğin şey neyse kulluğa döktüğün eylemde nedir? Budur diyoruz. Yani biz kulluktan hiçbir zaman ne yapamıyoruz? Kaçamıyoruz. Aynen hayvanların hilkatına baktığımızda, mesela Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da bildirdiği hayvanlardan bir tanesi nedir? Arıdır. Arıya ilham ettik diyor. Neyi ilham etmiş Allah? Ona bal yazmayı. Yani öğretmiş. Her çiçekten özünü alır, pisler, o pislediği insanlar için nedir? Şifadır. Her hayvanın pisliği vardır ama arının pisliği çok daha farklıdır. Bizim için nedir? Çok tatlı, çok şifa verici ve yemeklerimizde, her şeyimizde, ihtiyacımızda kullandığımız nedir? Bir malzemedir. Ama Allah Subhanahu ve Teala ona yapmış olduğu bu emri, arı ben kabul etmiyorum deme hakkı var mı? Yok. Onun görevi doğumundan ölümüne kadar çiçeğin özünü alıp balı yapma. Bunun dışında bir şey yapma hakkı var mı? Yok. Seçme hakkı yok. Çünkü onun hilkatının gereği o. Bir ineği düşünün, otlama, su içme, etini, sütünü verme. Bunun dışında bir şey yapabilir mi? Ya ben ineğim, süt vermeyeceğim, artık bal vereceğim diyebilir mi? Var mı böyle bir hakkı? Yok. Ya da vermiyorum arkadaş, ver ücretini, ben sütümü öyle vereyim diyebiliyor mu? Diyemiyor. Demek ki insan bunların üzerinde şerefli bir varlık olarak kılınmış. Ve Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabında da naklettiği gibi denizleri, denizlerde yüzen gemileri, gökte uçan kuşları, yürüyen veya artık yerin dibindeki zenginlikleri, her şeyi bizim emrimize vererek bizden istediği sadece nedir? Şirksiz bir ibadet şekli. İşte aleykümselam ve rahmetullah. Peygamberlerin geliş sebebi ve tevhidi öğretmelerinin altında yatan bu. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da her zaman dualarında dediği gibi, ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim, benim kalbimi de İslam'da ne yap? Sabit kıl diyor. Demek ki peygamberlerin geliş sebebi bu. Yani tevhidin hakim olması, tevhidin öğretilmesi. Ama bu peygamberlerin içinde iki tane peygamber var ki, bunların davetine baktığımızda bu tevhidin cüzlerinden rububiyet tevhidi ağırlıklı gelen iki tanesi var. Bunlardan birisi kim? İbrahim Aleyhisselam. Birisi ise Musa Aleyhisselam. Her ne kadar bunların davetlerinde de uluhiyet tevhidi ağırlıklı olsa da, bunların tevhidlerinde göze çarpan nedir? Rububiyet tevhidi ağırlıklıdır. İbrahim Aleyhisselam'ın diğer derslerde de anlattığımız gibi davetine baktığımızda, önce kendisiyle, sonra ailesiyle, sonra toplumuyla olan bir ilişkileri nakledilmekte. İbrahim Aleyhisselam'ın önce kendisiyle alakalı bir mücadelesine baktığımızda, kendisinin yaşı zikredilmeden ama genç yaşlarda olduğu belli olan ayetlerde Rabbini bir tanımaya çalışması var. Öyle mi? Aramaya mı çalışıyor, tanımaya mı çalışıyor? Rabbini bir tanımaya çalışıyor. Burada ne var? Gelin. Ayetlerin seyrine gittiğimizde, koyup mu gideceğim, oturacağım mı?
Koyup gideceğim.
Ya oturmak istersen buyur. Yani ben 11'den sonra anca bakarım. Oturma şişesi. Tamam.
Şu gerek yok herhalde.
Tamam. Rabbini tanımaya çalışması var ve güneşe, yıldıza, aya bir Rabbim demesi var. Kale haze Rabbi diyor. Şimdi İbrahim Aleyhisselam bu sözleri neden söylüyor? Bugün şimdi mesela içinizden bir tanesi güneşe bu benim Rabbim dese, yıldıza benim Rabbim dese, aya benim Rabbim dese, İslam'ı anlayan, tevhidi bilen birisi o insana ne der? Kafir der değil mi? Allah'tan başka bir Allah ittihaz ediyor. Ortak da koşmuyor. Ama Kur'an'ın seyrine bakıyoruz. Allah subhanahu ve teala İbrahim'e asla sen müşriklerden değilsin diyor. Yani sen kafir değilsin. Sen bir muvahhidsin. Yani şeksiz, şüphesiz Allah'a iman eden, teslim olan birisin diyor. Bu ne demek şimdi? Demek ki kişi bilmeden, sırf aklıyla, gördüğü bir şeyle bir söz söylese, bu şirk küfür dahi olsa, o insan muahede ne yapılmıyor? Edilmiyor. Bunu anladın mı? Bu tevhidde geçerli olan bir şey. Bazı atalaklar çıkar, der ki şöyle, cehalet itikatta mazeret değildir ama amelde mazerettir. Bu dangalaklara, bu ayetleri sorduğumuzda, peki İbrahim'in bu sözüne ne dersin? Kale haze Rabbi, bu benim Rabbimdir sözünü tutarlar mıdır? Bu böyle diyor. Yani Rabbimdir demiyor ki burada canım mıdır? Ulan mıdır eki nereden çıkıyor? O canım o İbrahim. İbrahim böyle demez ki yorumlarına gidiyorlar. Halbuki İbrahim bu sözü bal gibi söylemiş. Ama İbrahim Rabbini tanımıyor. Demek ki ikinci misak dediğimiz tevhidin anlaşılması ancak bir Resul'un gelmesi, bir uyarıcının gelmesiyle mümkün. Çünkü tevhidin başlangıcı neyle oluyormuş? İsim ve sıfat tevhidiyle. Allah soruyor şimdi Azze ve Celle, sizi yaratan kim? De ki Allah. Soran kim? Allah. Öğreten kim? Allah. Peki rızkı veren kim? De ki Allah. Yani soran da o, öğreten de o. İlk gündeme getirdiği sıfatı neymiş? Yaratıcı. Sonra rızık veren oldu. Demek ki öğreten Allah. Öğretilmeden o insanı muahize ne yapamıyor musun? Edemiyor musun? İşte İbrahim'in ilk davet seyrine baktığımızda gündeme gelen bu. Yani tevhidin öğretilmesi. Öğretilmeyen bir şeyden hesaba çekilmemesi. Bu da İbrahim'in bakıyorsun bu şekilde davranmasına birçok sebep var. Peki neden İbrahim güneşe, yıldıza, aya Rabbim dedi? Neden? Ayetin seyrine baktığımızda karanlığın içinden bir yıldızın doğduğunu görünce işte ancak bu güçlü. Yani gözüyle baktı, aklıyla öyle şey yaptı. Demek ki bize verilen fıtri hasletler Rabb'ı tanımaya ne yapmıyor? Yetmiyor. Şimdi Şura suresinde bir ayet var. Bunu anladınız mı bilmiyorum. Sen daha önce din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Biz sana öğrettik, sen de öğrendin diyor. Demek ki bir insan ne kadar fıtratını korursa korusun, fıtri hasletleri ne kadar iyiye çıkarırsa çıkarsın, bu Rabb'ını birlemeye ne yapmıyor? Yetmiyor. Bunu anladınız mı? Yani fıtri hasletler öğretilmediği müddetçe tevhidi ne yapmaz? Çözemez. Bunu anladınız mı? Demek ki aleykümselam ve rahmetullah. Bunlar peygamberler tarafından ne yapılacak? Öğretilecek. İbrahim Aleyhisselam'ın ruhu da bizim ruhumuz da o galibela dediğimiz ruhların toplandığı yerde var mı? Var. Allah subhanahu ve teala kıyamete kadar gelen bütün ruhları Adem'in sulbünden çıkararak ne diyor? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ne demek bu? Bu ne demek? Bu Rabb'in bir ikrarı. Yani biz buna iman diyoruz. Anladınız mı? İman nedir? Rabb'ı bilmedir. Tevhid ise Rabb'ı nedir? birlemedir. Neyde? Hem sözde, hem düşüncede, hem de fiillerde. Şimdi hem sözde, hem düşüncede, hem fiilde derken ilk vermiş olduğumuz misal neydi? Nuh'un kavmiydi. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi gidip de o ölenlere secde mi ediyordu? Salih insanlara? Hayır. Onlara gidip namaz mı kılıyorlardı? Hayır. Sadece dualarında onları da araya katıp onların yüzüsü hürmetini Allah'tan istiyorlardı. Yani şefaatçiler kılıyorlardı. Sadece şirk olan yer neymiş? Buymuş. Nerede gerçekleşiyor bu? Burada. Biz imanı tarif ederken ne diyorduk? Kalp tasdik edecek, dil tasdik edecek, azalar tasdik edecek. Mümini anlatırken ne diyorduk? Kalp tasdik eden, dil tasdik eden, azası tasdik eden. Yani iman eden, imanının gereği amel eden. Peki müşrik kimdi? Kalbi tasdik eden, dili tasdik eden, azası tasdik eden. Ama kalpte birini daha tasdik etme. Şimdi insanın görünüşüne baktığımızda bir görünen aleti edevatı var. İşte koldu, gözdü, kulaktı, ayaktı. Bir de bunlara yüklenen neler vardır? Huylar, hasletler vardır. Mesela yeme, içme, acıkma, konuşma, yatma, kalkma gibi. Ve bunların üstünde de insana değer veren bazı hasletler vardır ki sevme, korkma, sığınma, isteme gibi. İşte tevhid bu cüzlere girer. Korkma, sevme, isteme, sığınma, adak adama gibi. İşte bütün peygamberlerin davet seyrine baktığımızda bunların hep üzerinde hassasiyetle durduğu meseleler bunlardır. Mesela Nuh'un kavmindeki şirk hangi huyda gündeme geliyor belki? Sevgide, aşırı gitmede. Allah ne diyor? Sev, sev ama beni sever gibi hiç kimseyi ne yapma? Sevme. O topluluğun ortak koştuğu neydi? Sevgide şirk gündeme geliyor. Geliyorsun Musa'nın kavmine. Musa Aleyhisselam kimin sarayında büyüyor? Firavun. Firavun nasıl birisi? Kur'an'da bahsedildiği gibi despot, zalim, Allah'a kafa tutan ve ben ilahım diye iddia eden bir zalim. Musa Aleyhisselam onun korkusuyla Medyen'e kaçıyor mu? Kaçıyor. Bakın bu fıtri bir korku. Allah'ın emriyle gelip de Musa'ya tebliğ ediyor mu? Ediyor. Eğer Allah emrettiğinde ben korkuyorum gitmedim deseydi Musa orada kafir olurdu. Çünkü oradan korkup kaçmayla oradaki emri alıp da gitmeme aynı korku nedir? Değil. Buna izlettin mi? Köpeğin haflamasıyla, kaçmasıyla senin başka şeyden kaçman aynı değil. Geliyor Firavun'a Musa Aleyhisselam davet ettiğinde Firavun'un ilk sözü ne? Biz alemlerin Rabbinden gelen iki elçiyiz dediğinde ne diyor? Alemlerin Rabbi da kimmiş? Neyi inkar etti, yalanladı? Birinci misakı yalanladı. Hemen Musa ona hatırlatıyor. Ey lain, yani ey Firavun, seni yoktan var eden ve öldükten sonra tekrar diriltecek bir varlığın kim olduğunu sen de biliyorsun. Ne yaptı? Birinci misaka, yani onun da ruhunun olduğu bir yeri ne yaptı? Ona hatırlattı. O hemen iyice kudurdu. Ey Haman, yüksek yüksek kuleler yap da Musa'nın Rabbine giden yolu göreyim. Onun yüksekte olduğunu biliyor. Yani onu ne yapacak? Öldürecek, kurtulacak, ilahlığını iddia edecek. Amacı bu. Ama Yunus suresine gidiyorsun, bakıyorsun tam ölüm anında bir sözü var. Ne diyor? İman ettim. Kime? Musa'nın Rabbine. Allah diyor ki şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geliyor? Peki bir insan şurada ilahım diyor, şurada birine iman ettim. Yani seni ilah olarak tanıdım diyor. Bu ne demek? Yani nasıl bir tezatlık? Yani tamamen zıt. Bunun olması mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü rububiyet tevhidinde cehalet mazeret değildir. istisnasız her insanın ruhu neydi? Oradaydı ve ikrar etti. Peki neden Firavun orada ben ilahım dedi? İlahı bildiği halde. İnsan ne kadar söz söylese de, amel işlese de şu kalp insanı asla ne yapmaz? Yanıltmaz. Firavun'un oradaki söylemiş olduğu söze biz mugalata yoluyla söylenmiş söz diyoruz. Yani insanın kalbinin devrede olmayarak diliyle yapmış olduğu küfür diyoruz. Bunu anladınız mı? İşte Firavun'un ölürken Rabbıyla baş başa kaldığında söylediği sözü Allah bize ne yapıyor? Naklediyor. Kalbini orada ne yapıyor? Dillendiriyor. Demek ki bir insana, kafir olan bir insana da ilah denilebiliyormuş. Buna peki ilah nasıl diyoruz? Korkuyla. Bu da tağut hükmünde olan bir ilah. Tağut nedir? Hı? Bak oralara daha neler eklenecek. Tağutla ilah eş manalı kelimelerdir. İlah nedir? Ömer? İlah nedir? Bizden sudur eden ibadetlerin cüzü olsun, külü olsun takdim edildiği varlıktır. Tağut nedir? Ona giden yolu kesen her şeydir. Bunu anladın mı? İlah, ibadet edilen varlık. Tağutsa ona giden yolu kesen her şeydir. Peki Firavun tağut mudur? Evet. Ona giden yolu kesmiştir. Peki Kur'an'a gidiyorsun. Allah Subhanahu ve Teala'nın ahiretten bazı bildirdiği mesajlar var. Mesela bunlardan ey İsa sen mi dedin ananı ve seni ilah edinsinler diye bir sorusu var. İsa Aleyhisselam ilah edinilmiş mi? Evet. Anası ilah edinilmiş mi? Evet. Peki tağut mudur? Giden yolu kesmiş midir? Evet. Ama kendi iradesiyle mi? Hayır. Onun için tağut hükmüne ne yapmıyor? Girmiyor. Bu insanların ona yakıştırdıkları hoş olmayan sözlerden bir tanesidir. Ve Allah Subhanahu ve Teala bu ayetleri bunun için zikreder. Peki Kızıldeniz'den Allah'ın lutfuyla geçip de buzağı ilah edinen bir kavim var. İsrailoğulları. Peki o buzağı tağut mudur? Hı? Değil. Ona da Allah sanem diyor. Yani birçok kesiş şekilleri var. Bunları ayrı ayrı zikretmesinin sebebi her yolun değişik olmasındandır. Bizim meseleleri birbirine karıştırmadan net olarak öğrenmemiz içindir. Mesela Adi bin Hatem kıssasına baktığımızda biz onları ilah edinmiyoruz ki diye geldiğinde Adi'nin boynunda ne vardı? Bir haç vardı. Allah Resulü şöyle dönüp aleyhissalatü vesselam Adi'ye ne diyor? Boynundaki neyi kaldır diyor? He? Ve sen diyor. O ve seni bir kaldır. Yani putun simgesi. Allah'a giden yolu kesen bir şeyin simgesi. Bugün onun karşılığı neler siz bulun artık. Demek ki Allah'ın öğretmiş olduğu kelimeleri düzgün öğrendiğimizde, yerli yerine oturttuğumuzda tevhidin hakimiyeti bizim nefsimizde oluşmaya başlıyor. Nefiste oluşan bir tevhid, istersen tek başına ol, sen bir cemaat, sen bir ümmet olursun. Aynen İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi. Bunu anladınız mı? Düşünün, İbrahim Aleyhisselam Rabbini tanıyor mu? Tanıyor. Tebliğe başlıyor mu? Ediyor. Yeryüzünde inanan tek insan mı? Evet. Kendi zikriyle, diliyle. Ne yapıyor? Putları kırıyor mu? Kırıyor. Peki putları kırdığında söylemiş olduğu sözleri Kur'an'da okudunuz mu? Ne diyor? Sen ne kırdın diye sorduklarında. Hı? Bana niye soruyorsunuz diyor. Ona sorunsana. Kırmıştır. Ne yapıyor? Putların hepsini kırmıyor. bir tanesini bırakıyor, en büyük baba yiğitini onun boynuna asıyor, öbürlerini tek tek kırıyor. Onlar ne diyor? Bu kızamaz ki. Kalkıptıramaz ki. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Kızamıyorsa, kalkıp da kıramıyorsa bu da ilah olamaz ki diyor. Şimdi o ilahların, onların ilahlarının İbrahim tarafından kırıldığında onların şunlara bak ya, taptıklarımıza bak, kendilerini bile koruyamamış demeleri gerekmiyor muydu? Ama işlemiş oldukları günahlar yüzünden bu anlayış onlardan ne yaptı? Gitti. İşte kitapta onların kalpleri vardır, anlamazlar. Gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler sözünün manası budur. Yani onlar görse bile aynen çobanla o hayvanın misali gibidir. Çoban, yani o kafirlerin misali diyor. Hayvana seslendiğinde hayvan sadece kafayı kaldırır, indirir. Başka bir şey anlamaz. İşte kafirlerin anlamamasındaki sebep, senin bu meseleleri anlamandaki sebep, itaatını, ibadetini, kulluğunu takdim ederken seçmiş olduğun ilahındır. Yani Allah'ı seçmişsen kalbin açılıyor, hayrın artıyor. Allah'tan gayrını seçmişsen bu sefer anlayışın ne yapıyor? Kıtlaşıyor ve anlayamıyorsun. Hayatına da ne yapmıyorsun? Geçirmiyorsun. Bu sefer her şey bir küçüğü bir büyüğüne ne yapıyor? Taşımaya başlıyor. Hayırda da şerde de. İşte burada da İbrahim Aleyhisselam'ın o putları kurması, hem de koskoca topluluğa karşı tek olması onu hiçbir şeyden ne yapmıyor? Engellemiyor. Hatta tam ateşe atacaklarında İbrahim'e sormuş oldukları bir soru var. Ne diyor? Korkmuyor musun ya İbrahim diye soruyorlar. Şimdi karşıda azmış bir topluluk ve azgınlıkları da vadinin içine koskoca bir ateşi yakmalarından belli oluyor. Ve bu esnada biri bir soru soruyor. Yani son arzun nedir diye sordukları gibi. Ne diyorlar? Korkmuyor musun? Yani korktum dese bırakacaklar. İbrahim ne diyor? Kur'an okumuyor musunuz da? Niye boş boş bakıyorsunuz? Siz diyor bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da. Ben diyor sizin eş koştuklarınızdan mı korkacağım? Seçin bakalım diyor. Hangi taraf daha hayırlı? Ahiretteki cehennem ateşi mi? Yoksa sizin şiddetli ateşi mi? Onlara bu söz çok çok kızdırıyor ve hemen ateşe atıyorlar. Peki ateşin bir insanı, bir taşı veya bir şeyi yakması, yok etmesi gerekmiyor mu? Görünen bu değil mi? Peki İbrahim kime hizmet etti? Rabbına. Onun ilahı İbrahim'i yaktı mı? Hı? Yakmadı. Demek ki her davetin bir neticesi var. Davetli insan ne olursa olsun Allah'tan korkmalı. Demek ki korkunun, insan fıtratındaki korkunun insanın üzerinde, özellikle tevhidin üzerinde demek ki çok büyük bir önemi var. Öyle önemi var ki bir tevhidin hakim olmasında da tevhidin gitmesinde de en başrolü oynayan huylardan, hasletlerden neymiş? Bir tanesiymiş. Bakın, öldürülme korkusuyla Firavun'un şehrinden Medyen'e kaçan ki Musa, Allah'ın emrini alıp da Firavun'a gelip davet eden ki yine olmuyor. Kendisini öldürmek isteyen birine adam gider davet eder mi ya? Ama bak gitmiş etmiş. Kimin emriyle? Git. O azdı. Ona yumuşak davran. Ola ki Allah diyor. Demek ki peygamberlerin bu davet seyri bizim hepimize birer nedir? Örnekmiş. Demek ki Musa'nın kavmindeki şirk, küfür, tağut, Allah'a karşı gelme, zorla zorbalıklanmış. Yine Musa'nın kavminde onların dünya sevgisini kana kana içmeleri, ilahı birlemelerine mani olarak onların huzur sevgisini içmelerine sebep olmuş. Ve İsrailoğullarının buzağa tapmalarının altındaki sebep de neymiş? İlahı hakkıyla takdir edemeyip ona hakkıyla ibadet edemeyince Allah Subhanahu ve Teala da onların dünyadaki bir benzeri olan, yani hiç ineğin yediğini gördünüz mü? Hiç inek güden oldu mu aranızda? İneği şuraya koyun, inanın samimiyetten söyleyeyim, ne kadar kitap varsa yer. Ulan ben ineğim, ot yemem gerekir demez. Ne varsa yer. Bunları bitirsin, başlar kalemi yer, şunu yer, bunu, bidonu dahi yer. Bizim bir inek vardı, ameliyat ettirdim, sanki tornacının şeyi, çöp kutusu gibi işkembesinden bir kasa şey çıkar. Tornavida, çivi, ıkınıp duruyordu. Ulan namussuz. Samanı yedin. Samanın oradaki, yani o batmadaki çividen ne istedin? Onu sökmüş yemiş. Yani düşünebiliyor musun? Ha. Demek ki inek dünyada ne varsa değerini bilmeden işkembesine atar. İşte İsrailoğulları da inek gibi bu yerine hırslı olduğu için Allah da onların kalbine buzağı sevgisini vermiş. Bak, başka hayvan değil. Buzağı sevgisini vermesindeki amaç budur. Siz takdir edemediniz ama işte takdir ettiğiniz bu. Güya çok çok akıllı, güya her şeyi elde etmeye çalışan insanlar, o işlerinden bir tane Samiri'nin ellerindeki madenleri de alarak eritip içini boş bir şekilde döktüğü ineği rüzgara karşı koyuyor. Rüzgar içindeki boşluktan girip ses çıkartmasına hemen secde edip ibadet ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Halbuki yeri göğü yaratan, gökten rahmet indiren, yaşatan, öldüren, rızık veren bir Rabb'i bırakıp ne öldürmeye ne de diriltmeye kadir olmayan bir puta tapan insanlar haline geliyorlar. Demek ki bu da neymiş? İşlenilen günahların insana ve topluma kazandırdığı belalar. Aynen Süleyman'ın kavmine baktığımızda Süleyman Hükküt'ü gönderiyor. Bak bakalım Belkıs'ın kavmi ne yapıyor. Hükküt gelip ne diyor? Bakın cümle çok önemli. Onların hepsini şeytan aldatmış, hepsinin güneşe secde eder halde gördüm diyor. Kim aldatmış? Şeytan. Nasıl aldatmış? Güneş işte sizin ilahınız demiş. O aptallar da ne yapmış? Yutmuş. Peki güneş kimin emrinde? O da Rabbinin emrinde. Peki İbrahim Aleyhisselam güneş benim Rabbimdir dediğinde kafir olmadı da neden Belkıs'ın kavmi kafir oldu? He? Demek ki onlara da bir uyarıcı gelmiş de onlar. Süleyman Aleyhisselam'ın davetini kabul ettiler mi? Ettiler, kurtuldu. Etmeyenler helak oldu, gitti. Demek ki tevhidin hakim olması ancak tevhid ehli insanların gelip öğretmesi ve yaşatmasıyla mümkün. Burada şöyle bir parantez açıp soralım. Ahlaksız olan cennete girer mi? Girer. Tevhidi bozuk olan cennete girer mi? Girer. Demek ki ikisini böyle karşılaştırdığımızda tevhid hakim olacak. Muhakkak ahlaklı da olacak insan ama ahlaksız, yani şunu kastediyorum. Zina eden, içki içen, hırsızlık yapan, hapten kaçan cennete girmeyecek mi? Girecek. Ebu Zer'in burnu da yerde sürtse girecek diyor. Ama şirk ehli cennete giremeyecek. Öyleyse demek ki bu konu, tevhid konusu o kadar önemli bir konu ki her şeye hayat veren ve bizim cennete ve cennette cemalini görmeye muhtaç olacağımız meselelerin ana mimarı. İşte onun için tevhid, akidenin en önemli meselelerinden bir tanesidir, hatta en başıdır, yani birincisidir. Bu konuyu anlamayan, tevhidi bozuk olan insanların ne Allah indinde ne de insanlar indinde hiçbir değeri nedir? Yoktur. Belki o topluluklar Allah'ın da kitabında dediği gibi sizin Rabbiniz benim ben. Öyleyse benden korkun diyor. Şu Rabbine hizmet edenler var ya, dinlerini bölük bölçük ettiler. Her parti, her fırka kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışır diyor. Yani kim neye inanıyorsa o topluluğun içinde huzuru duyar. O kadar. Onun değeri o topluluktadır. Öbür toplulukta, yani o Rabb'in kullarının arasında o topluluğun hiçbir değeri nedir? Yoktur. Öyleyse Allah indinde değerli olabilmek için bizim onu her meselede, her sözde, her işte birlememiz gerekir. Öyleyse Allah'ın ayetleri ve Resulullah'ın sahih sünnetiyle tevhidi anlamaya çalışacağız ki bu meseleleri netleştirelim. Eğer bunun dışında bir şeye gidersek, düşünün, bir Şia itikadına gidin, orada imamların masumiyetini görürsünüz. Ve imamların Allah'la devamlı görüştüklerini, onların her sözünün ayet, hadis olduğunu görürsünüz. Mutezile'ye gidin, peygamber postacı memurudur. Tasavvufa gidin, Allah'la şeyhler namussuzda birleşmiştir. Hatta Mevlana Celaleddin Errumi'nin Fihi Mafi kitabına giderseniz orada merhem bağlarına gidiyor. Bakıyor ki hanımı kimya yok. Nerede diye soruyor. Geride. Aklına kötü şeyler geliyor. Hemen dönüyor. Bakıyor ki çadırda şeyhi hocası Şems Tebrizi ile alt alta üst üste çırılçıplak. Gidiyor. Utanıyor. Tekrar geliyor. Baktığında Tebriz giyinmiş. Dışarıda duruyor. Kimya yok. Kaçmış. Nereye bakıyorsun? Kimyaya mı diyor. Evet diyor, başını sallıyor. O senin gördüğün kimya değildi. Allah'tı diyor. Benim canım kadın istediğinde Allah çok kıskanç olduğu için kimyanın kılığına girdi de cinsi münasebette bulunduğum oydu diyor. Ve Mevlana Celaleddin Rumi kendi şeyhinle karısının yapmış olduğu zinayı tutuyor fihi mafide, zina olarak değil, tasavvufun getirdiği, vahdet-i vücudun getirdiği bir pislik olarak ne yapıyor? Zikrediyor. Aynen İmam-ı Rabbani'nin mektubatına baktığınızda, birinci mektubunda o da aynısını nakleder. Ne der? Neye baktıysam Allah'ı gördüm. Taşta, eşyada, her şeyde. Hatta kadında. Hele hele kadının fecrinde. İşte onda yandım, eridim, kül oldum, bittim diyor. Bunlar neyi gösteriyor? Demek ki tevhid düzgün anlaşılmaz, düzgün okunmaz, Allah'ın kitabından, Resulullah'ın sahih sünnetinden alınmazsa bunun gibi misalleri çoğaltmak mümkün ve sadece bunlar Allah'ın da kitabında dediği gibi kendi fırkalarında değer bulur. Öbür tarafta bulamaz. Öyleyse bizim hem dünyada hem de Allah indinde değer bulabilmemiz için asıl kaynaklardan bunu ne yapmamız gerekiyor? Öğrenmemiz gerekiyor. Öyleyse bizim birinci soruda kitabında Allah'ın ilah olarak gelen her kelimeyi bir çıkarıp yazıp öğrenmemiz gerekiyor. İlah ve Rab. Hangi ayetlerde geliyor, hangi konumlarda geliyor, bunları çıkarıp bir öğrenmemiz gerekiyor ki bu tevhidin, ilahın ne manaya geldiğini anlayalım. Aleykümselam. Demek ki peygamberlerin umum davet seyri neymiş? Uluhiyet merkezli. Ama İbrahim'le Musa'nın tevhidi neymiş? Rububiyet tevhidi merkezliymiş. Şimdi rububiyet diyoruz, uluhiyet diyoruz, isim sıfat diyoruz. Nedir bu? Tevhidin üç ana unsurudur bunlar. Aslında Kur'an ve sünnete gitseniz kardeşlerim, tevhid-i rububiye, tevhid-i uluhiye veya tevhid-i isim sıfat diye bir kelime ne yapmazsınız? Görmezsiniz. Ne ayette ne de hadiste. Ama inen dinin bütününe baktığımızda bunu üç ana unsura ayrıldığını görüyoruz. Aynen Cibril'in gelip de İslam nedir diye sorduğunda Aleyhisselatü Vesselam'ın madde madde anlattığı gibi, iman nedir diye sorduğunda madde madde anlattığı gibi, ehl-i sünnet de bu hadisi düstur alarak konuların böyle ayrılması gerektiğini ve insanlara böyle anlatılırsa daha iyi anlayacaklarını fıkıh ederek ne yapıyorlar? Baplara bölerek anlatılıyor. Böyle anlatılması insanın tevhidi çok daha net anlamasına vesile oluyor. Eğer böyle anlatılmazsa her şey birbirine ne yapıyor? Karışıp gidiyor. İsim ve sıfat tevhidi dediğimizde ne anlaşılıyor? Allah'ın kendisinin yaratıcı olduğunu ve kendisine nüfuz eden fiil ve sıfatların ne olduğunu anlatılması. Bunu kim anlatma hakkına sahip? Allah ve onun Resulü. Onun dışında ona ne bir isim ne de bir sıfat ne yapamayız? Takdim edemeyiz. Edersek ne olur? İlhat ehli oluruz. Yani zındık oluruz. Dinden çıkarız. Aynen de Allah'ın eli var mıdır? Var. Sen bu eli inkar eder de buna kudret eli dersen ne olur? Allah'ın kendisine takdim etmediği bir şeyi ona takdim etmiş olursun. Bu ne demek aynı zamanda? Allah'ın ilminden şüphe var demek. Yani Allah bilemedi, unuttu da sen onun yerini tamamladın. Bu mümkün mü? Her şeyi yaratacak, yerli yerine koyacak, güneşi, ayı, yıldızı belli bir yörüngeye koyacak, milim şaşmayacak, kendine gelince unutacak. Bu mümkün değil. Onun için isim ve sıfat tevhidini hasreten öğreteceğim. Çok çok önemli bir mesele inşallah. Orada önemli olan birinci kaide, aklın naklin peşinde olması, önüne geçmemesi. İkinci kaide de Allah'ın isim ve sıfatlarında hiçbir benzetmesine, teşbihine, tadiline, teklifine gitmeden olduğu gibi alıp olduğu gibi kabul etmektir. Rububiyet tevhidi ise Allah'ın Rablığıdır. Yani yedirmesi, içirmesi, öldürmesi, yaşatması ve kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında gidermesidir. Yani mesela ya ben Müslüman olduğum halde fakirim. Lan gavura bak, dünyanın malı var diyorsun. Allah da istediğini ne yapar? Verir. İstediğini istediği şekilde ne yapar? İmtihan eder. Seni bir köle olarak da yaratabilir. Bir efendi olarak da yaratabilir. O yaratma, imtihana çekmek kimin elinde? Onun elinde. Ona sen karışamazsın. Kafire kahrından, Müslümanaysa nimetinden verir. Anlatınız mı? Ha, bu Rablığıyla alakalı. Onun dışında uluhiyetse öğretilir ve sözde, düşüncede ve fiilde, her türlü hareketimizin cüzünde ve külünde o ilahın birlenme meselesidir ki bunun da birçok cüzleri vardır. Dua, sığınma, tevessül, şefaat gibi birçok konuları var. Allah izin verirse o konularda tek tek işleyeceğiz. Demek ki tevhid ve veya la ilahe illallah veya kelime-i tevhid dediğimiz bu mesele dinin en önemli, en hassas meselelerinden bir tanesidir. Sadece la ilahe illallah zikrini söyleme, telaffuz etme, ikrar değildir. Onun manasını bilerek söyleme, bilerek anlatma, bilerek yaşama gerekir. Bugünlük inşallah bu kadar yeter. Çünkü devamlı açıyorsunuz. Böyle bir mukaddimeden sonra Allah izin verirse haftaya bu dersin devamını yapacağım. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Konuyla alakalı sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz varsa buyurun. Bu sadece bundan sonraki derslerin sadece mukaddime. Buyurun.
Abi hadiste diyor ki Allah'ın dostanması düşünü bilen tezlerinden kendilerini. Bunu sadece bilmek yetiyor mu yoksa amel etmek
mi? Bize gelen ayet ve hadislerde önce bizim muhatap olduğumuz mantıkıdır. Yani o Arapça söylenen sözün o anladığımız dile kelimelere, harflere dökülmesidir. Sonra ise o mantıkın murad-ı ilahisi nedir, mefhumu nedir ona bakarız. Mantıkta ne diyor? Ebu Hureyre'den gelen rivayette kim benim ismimi yani 99 ismimi öğrenirse o insan cennettedir diyor. Buradan ne çıkıyor mantıktan? Demek ki bunu bilen, öğrenen birisi cennete gelir. Öyle mi? Mefhumuna gidiyoruz. Hiçbir muradi ilahi bunu açıklayan yok. Öyleyse biz mantıkına tekrar dönüyoruz. Allah'ın 99 ismini şöyle sıraladığımızda, mesela yaratan kim? Allah. Hay. Kahreden kim? Allah. Alim kim? Rezzak kim? Vahhab kim? Halim kim? Bunları tek tek tek böyle zikrettiğinde günah bile işleyemezsin. Yani tek tek isim ve sıfat diye, yani Allah'ın 99 ismini şöyle, ben bir ara yazmıştım kartona, astıydım, ezberlemeye çalışıyordum. Baktım ki bu böyle olmayacak. Hayata geçirmeden bu olmayacak. Zaten bunu da hayata geçiren tam bir tevhid ehli. Zaten tevhid ehli kıtlarından bir tane günahkarı namazını kılsa, Allah onun günahlarını bile sormaktan haya eder. Var git artık bu hadisi çözmeye çalış. Başka? Sormak istiyorum. Ayağının yere sağlam basmasını istiyorsan ilk öğreneceğin meselelerden birisi bunlar. Ben ufak çocuklar üzerinde denedim bunu. Bayağı bir ders yaptım onlara sabahları. İlk verdiğim ödevlerden birisi bu 99 Esma-i Hüsna'yı yazın, ezberleyin çocuklar diye. Önce çok tatlı geldi. Keratalara şeytan, yani şeytan ne kadar oynayacak onu merak ediyordum ben. Şeytan onların tamamını yazdırmaya çocuklara engelledi. Unuttuk Hüseyin amca. Tamam Hüseyin amca. Yazar Hüseyin amca, böyle kaldı. Şeytan muhakkak engellidir. Ama sessiz olup sizi engellemez. Onlar çocuk, büyük adamlar. Başka sormak istediğiniz? Kadar.